Ayrım 12. Hacı Murat, Lev Tolstoy. Sayfa 209. Hacı Murat, Henri Troya. Bu yazı Henri Troya'nın Tolstoy biyografisinin şiddet karşıtlığının havarisi başlıklı 7. kısmının Afaroz, Kırım başlıklı 2. alt bölümünden bir alıntıdır. 1902 yılının sonuyla 1903 senesi boyunca Tolstoy hem huzur hem de yoğun bir çalışma temposu içinde yaşadı. Yasnaya Polyana'dan dışarı adımını atmıyordu. Önde gelen ahlakçıların yazılarından oluşan Bilge Kişilerin Düşünceleri isimli bir derleme hazırladı. Aralarında sahte biletin de bulunduğu birkaç hikaye yazdı. Ayrıca iki oyuna, Işık Karanlığın İçinde Parıldıyor ve Yaşayan Ceset ve ünlü İngiliz yazar hakkındaki görüşlerini kesinleştirdiği Shakespeare başlıklı bir denemeye de imza attı. Yazdığı en güzel oyunlar olarak kabul edilen Kral Lear, Romeo ve Juliet, Hamlet ve Macbeth'i peş peşe okurken bu yapıtlardan hiç zevk almamakla kalmadım. Yalnızca onlara karşı içimde dayanılmaz bir tiksinti, büyük bir sıkıntı da duydum. Ve acaba deli olan bütün kültürlü insanların edebi mükemmelliğin zirvesi olarak gördükleri bu yapıtları boş ve kötü bulduğum için ben miyim, yoksa Shakespeare'in yapıtlarına bunca değer veren o kültürlü insanlar mı diye sordum kendime. Bu dönemde dikkatli bir çalışmayla biyografisini hazırlayan bir Yukov'un isteği üzerine çeşitli hatıralarını bir araya getirdiği bir yazı da yazmıştı. Tolstoy aynı zamanda romanı Hacı Murat üzerinde çalışmaya da devam etti. İlk taslağı 1996'da yazılan bu romanın bazı bölümlerini şimdi 5. defa yeniden yazıyordu. Her zaman olduğu gibi Tolstoy bu romanı içinde ön hazırlıklar yapmaya koyulmuştu. Staroglatskovkaya stanitsasıyla, dipnot Kazak kasabası çevirinin notu, Fort Starry yurttaki askeri hayat hakkındaki kendi hatıraları Çerkez önderin maceraları için yeterli zenginlikle bir temel oluşturmuyorlardı çünkü. Konuyla ilgili Poltoratski'nin hatıralarından Loris Melikov'unkilere uzanan ve Derevski'nin Şamil'in Mahkumunun daralarında olduğu 8'e aşkın kitap topladı. Bunları okudu, notlar aldı ve kitapların kullanabileceği kısımlarını belirledi. Kafkas seferine katılmış önemli askerlerden bilgi alabilmek için arkadaşlarına ricalarda bulunuyordu. Yazdıklarını hakiki kılma endişesi içinde Tolstoy en son seferlerinde Hacı Murat'la yardımcısının bindiği atın rengini öğrenmeye bile çalıştı. 1. Nikolay'ın özel hayatına karşı duyduğu merakı tatmin edebilmek için Aleksandra sarayda bütün gücüyle uğraşıyordu. Tolstoy 26 Ocak 1903'te Nikolay'ın kişiliğini ortaya dökecek sırrı mutlaka bulmam lazım diye yazdı kuzenine. Hayatı ve kişiliğiyle ilgili bütün bu kitapları o yüzden okuyorum. En çok ihtiyaç duyduklarım gündelik hayatıyla ilgili ayrıntılar, tarihsel anekdot dedikleri şeyler, maskeli baloda flört ettiği kadınlar, Neli Dova ile ilişkileri, karısının kendisine karşı olan tavrı. Bir ayağım çukurdayken böylesi küçük detaylarla uğraşıp durduğum için beni suçlama lütfen sevgili dostum. Bu detaylar boş zamanlarımda kafamı meşgul ediyor ve bu boş zamanları dolduran ciddi düşüncelerden aklımı uzaklaştırmama yarıyorlar. Hacı Murat'ın tarihsel ayrıntılarında kusur yoktur hiç. Ama bir yandan da bu hikaye baştan sona Tolstoy'un hayal gücünün ürünüdür. Sahibi olduğu inançların propagandasını yapmaya yönelip de eğlence amaçlı kitapları artık anlamsız ve hatta zararlı bulduğu bir dönemde Tolstoy'un her tür dini tartışmadan uzak, sıra dışı güzelliğinin okuyucuyu tatmin etmeye yettiği böyle bir kitap yazmış olması tuhaftır. Kupri'nin gemi güvertesinde gözlemlediği 70 yıllık kendine güveniyle felsefeye borcunu ödedikten sonra Tolstoy kariyerinin sonunda içindeki sanatçının ölmediğini kendine kanıtlamayı istiyordu sanki. Hacı Murat'ın maceralarını anlatmaya başlar başlamaz bu yaşlı adam 45 sene evvel Kazakları yazarken hissettiği taze, tutkulu hayat aşkını yeniden içinde duydu. Ancak iki Kafkas romanı arasında Tolstoy'un uğraştığı sorun derinlik, çizdiği resimde boyut kazanmıştı. Kazaklarda Tolstoy dağcıların zorlu, özgün hayatlarına ilgi duyan, onlardan biri olmayı isteyip bunu başaramayacağını fark eden genç bir aristokratın aklından geçenleri inceliyordu. Hacı Murat'ın ana temaları ise özgür ve gururlu bir halkın cafcaflı Rus medeniyeti tarafından mağlubiyete uğratılıp baskı altına tutulması ve güç istencini tatmin etmek için ailesinden, toplumun gelenekleriyle dini inançlarından kaçan bir adamın yok oluşuydu. Romandaki olaylar 1850 yılı civarında geçer. Kahramanımız Hacı Murat cesaret, tutarlılık, zalimlik, sinsilik ve çocukça bir dürüstlüğün ilginç bir birleşimidir. Rusların sömürgeleştirme politikalarına karşıdır. Ancak Müslüman güçlerin başı Şamil'den o kadar çok nefret eder ki onu yenebilmek için Ruslarla işbirliği yapar. İhanetinin karşılığında Beyaz Çar adına Kafkas kavimlerini yönetmesine izin verileceğini düşünür. İlk başta Ruslar bu beklenmedik saygın müttefiği kollarını açarak samimiyetle karşılarlar. Ama halkını terk ettiğinde Hacı Murat ailesini Şamil'in insafına da bırakmıştır. Askeri bir birlikle geri dönüp de rehin tutulan iki karısıyla oğlu Yusuf'u kurtarmak ister. Şüpheci Ruslar ne askeri ne de politik bir yarar sağlayamayacakları böylesi bir sefere karşı çıkarlar. Zaman geçtikçe Hacı Murat gittikçe artan bir biçimde kendini bir mahkum gibi hissetmeye başlar. Bir yandan el üstünde tutulurken bir yandan da her hareketini kısıtlayan sistemin içinde hapsolmuştur. Tolstoy'un kitabın başında anlattığı sapından koparılıp ayaklar altında ezilen güzel deve dikeni gibi Murat da yurdundan ve alışkanlıklarından uzakta can sıkıntısı çeker, kendini boğuluyormuş gibi hisseder ve iç dengesini yitirir. Ailesine ve alışık olduğu özgür hayatına dönebilmek için Rus muhafızları atlatıp sağ kurtulamayacağını bildiği bir kaçış planını uygulamaya koyulur. Tolstoy bu hain isyankârı mazur göstermeye çalışmaz bile. Ama Murat'ın güç istenci yüzünden yıkımını matematiksel bir kesinlikle analiz ederek onu acıyabileceğimiz bir kişiye, sonuç olarak da kendimize daha yakın hissettiğimiz birine dönüştürür. Güç açlığı en iyi metali bile paslandıran bir hastalıktır. Şamil'in yerine geçme takıntısıyla Hacı Murat kendi yıkımını da hazırlar. Güce ve güç sahibi insanlara, bir yanda Şamil'e, diğer yanda Çar'a karşı duyduğu şehvetin kurbanı olur Murat. Şamil'le müttefikliği tıpkı Çar'la olduğu gibi Hacı Murat için yıkıcı bir etki yaratır. "Beni ilgilendiren sadece Hacı Murat ve onun mutsuz sonu değil," demişti Tolstoy Şulgin'e. Tarih sahnesinde karşı karşıya gelmiş o iki ünlü kişilik, Şamil ve 1. Nikolay arasındaki paralellik büyülüyor beni. Bu iki adamdan biri mutlakçılığın Asyalı kutbunu, diğeri de Avrupalı kutbunu temsil ediyor. Elbette en çok güce sahip olan despot, en çok vicdan azabı çeken kişidir de. Çar olup da Tanrı ve insanlık önünde suçlu olmamak mümkün değildir asla. Ama Tolstoy'un anlattığı biçimiyle 1. Nikolay öncülü 1. Alexander'dan da, takipçileri 2. ve 3. Alexander'dan ve 2. Nikolay'dan da daha korkunçtur kesinlikle. Buz gibi yüzü öylesine derin bir kötülüğü ve kibri gizler ki onunla sıradan insanlar arasında bir iletişim olanağı yoktur sanki hiç. Saray dal kavuklarının iltifatlarıyla zehirlenmiş halde Nikolay kendini çağdaş dünyada dolanan bir şövalye gibi görür. Ama profesörüne saldırmakla suçlanan Polonyalı bir öğrenci hakkındaki raporun sonunda inanılmaz bir ikiyüzlülükle şöyle emreder. "Mahkum idam edilmeyi hak ediyor. Tanrı'ya şükür bu ülkede idam cezası yok. Bu cezayı koyacak kişi de ben olmayacağım. Mahkum eli sopalı gardiyanlar arasında 12 defa koşturulsun." Bildiği gibi mahkum alacağı 12 bin darbe sonunda kesinlikle ölecek ama böylece Nikolay da durumu kurtarmış olacaktır. Halkının veli nimeti olarak Çar vaftiz edilmeyi reddeden bütün köylülerin askeri mahkemede yargılanmasını emreder. Örnek bir koca olarak Çar'ın hem resmi bir metresi vardır hem de iyi çevrelerden gelme kadınlarla çok sayıda ilişkisi. İnançlı bir Ortodoks olarak Çar zinadan cinayete her olaydan paçasını kurtarabileceğine inanır. İmparatorun fiziksel özelliklerini betimlerken Tolstoy despotluğun yıkıcılığını sembolize etmek için onun dev gibi endamını, büyük beyaz ellerini, sıra dışı biçimde soğuk olan uzun beyaz yüzünü, boş bakışlı gözlerini ve cansız ifadesini vurgular. Bu fiziksel güç işaretleri ona karşı çıkan Şamil'i tarif ederken de tekrarlanır. Birinci Nikolay gibi o da uzun boylu, dik yapılıdır ve görenlerde güçlü olduğu izlenimini uyandırıyordur. Birinci Nikolay gibi onun da taştan oyulmuş, tamamen hareketsiz, solgun bir yüzü ve kimseye bakmayan gözleri vardır. Birinci Nikolay gibi Şamil de büyük beyaz ellerinden gurur duyar. Bu iki tarihsel kişilik kusursuzluk yolunda her şeyi gören, her güce sahip efendi rollerini sırayla oynarlar. Çernişev diye yazar Tolstoy, bu sözü Nikolay'dan birkaç kere işitmişti. Onun söylediğine göre, birinci Nikolay'ın önemli bir karar verirken, bir an için kendi kendine iç alemiyle baş başa kalması gerekliydi. Alacağı karar bir esin gibi içine doğardı. Bir de Şamil'e bakalım. Şamil gözlerini kapayarak sustu. Müşavirleri bunun ne demek olduğunu biliyorlardı. Şamil gözlerini böyle kapadığı zaman kendisine nasıl davranması gerektiğini bildiren bir sesi, peygamberin sesini dinlerdi. 5 dakika kadar süren derin, anlamlı bir sessizlikten sonra Şamil gözlerini açtı. Sonra gözlerini daha çok kısarak şöyle dedi. Gerçekte Şamil de birinci Nikolay da aslında birer kişilik değildirler. İkisi de farklı sistemlerin bedenleşmiş halleridir. Yakın dostları da güç hırsları yüzünden saflıklarını yitirmişlerdir. Prens Vorontzov'u hükümetin politikalarını devam ettirebilmek için her tür tavizi verip her tür kıyımı gerçekleştirebilecek Kafkas valiyi hatırlayalım. Ya da Çar'ın bizzat kendisinin işsiz güçsüz bir alçak olarak adlandırdığı savaş bakanı Çernişev'i. Ya da adı kötüye çıkmış entrikacı Loris Melikov'u. Tüm bu kişilikler dal kavukluklarını Çar'ın kıyafet ve tavırlarını taklit etme noktasına kadar götürürler. Birinci Nikolay omuzları şeritli ama apoletsiz siyah bir pelerin giyer. Böylece Vorontzov'u omuzları şeritli ama apoletsiz siyah askeri kıyafeti içinde görürüz. Savaş karargahında devlet müsteşarı Prens Basil Dolgorukiy'in tıpkı birinci Nikolay'ınki gibi yan sakalları, bıyığı ve şakaklarında buklelerle güzelleşmiş, sıkkın ve aptal bakışlı bir yüzü vardır. Bir aşağı seviyeye indiğimizde yaverlerin vekilleri taklit ettiklerini, küçük bıyıkları olduğunu ve İmparator Nikolay Pavlovich'inki gibi saçlarını öne taradıklarını görürüz. Bir hain de olsa Hacı Murat, mümkün olan en fazla sayıda insan üzerinde güç sahibi olma hırsları içinde bir parça anlamı olan her tür hayat olanağını yitiren tüm o kişilerin aksine saygı uyandırmaya devam eder. Fiziksel cazibesi, doğulu nezaketi ve yeni zengin memurlarla erkekleri baştan çıkarıp kendini ağlarına düşürmeye çalışan münasebetsiz taşralı hanımların iltifatlarına tenezzül etmemesiyle bir sığınmacı olarak kaldığı Rus kampını etkisi altına alıverir. Çevresinde olup biten entrikalara karşı ilgisizdir. Bu medeniyet denilen şeyle ilk karşılaşması da olsa gördüğü hiçbir şeye şaşırmaz. Eski, ilkel, bağımsız yaşantısının, hatıralarının da etkisiyle Murat işgalciler gibi olmaktan kurtulur ve böylece ahlaki bir zafer kazanır. Elbette Vorontzov ona saatini verdiğinde gözleri bir çocuğunkiler gibi açılıverecektir hemen. Ama Murat mesela bir valinin balosunda tanıştığı açık saçık giyinmiş kadına ilgi göstermez hiç. Uzun boylu, narin, tıraşlı kafası, birbirinden çok uzak siyah gözleri ve yürürken aksayan uzun adımlarıyla Murat ormanda dolaşırken yolu bir evin bahçesine düşen ve kendini korumaktan başka bir şey düşünemeyen harikulade bir vahşi hayvana benzer. Hiç duraksamadan Şamil'e ihanet eder ve Çar'ın askerlerine teslim olur. Sonra da kendisine eşlik etsinler diye gönderilmiş cesur Kazakları öldürür. Dört bir yandan kuşatılmış haldeyken Murat kendini akıl dışı bir kararlılıkla savunur. Ölürken hep hayal ettiği gibi elinde kılıcı vardır. Ve Tolstoy bizden kahramanı için şefkat duymamızı talep etmez hiç. Ancak bu kitabın Hacı Murat'ın hikayesini anlatmaktan öte meziyetleri de vardır. Tıpkı bir avizedeki mumların aralarında dolaştırılan gizli bir fitilden yükselen alevle arka arkaya yanıverişleri gibi bu romanda da birbirlerine oldukça uzak olan karakterler kendilerini birleştiren esrarengiz bir bağ sayesinde ışıldarlar. Bir gerilla savaşının önemsiz bir olayından başlayarak Tolstoy bu savaşın toplumsal hiyerarşinin her basamağında nasıl sonuçlar yarattığını okuyucuya gösterir. En alt kademeden en yükseğine yüzlerce insanın kaderini belirleyen tek bir kişinin verdiği bir karardır. Yazarın rehberliğinde Hacı Murat'tan Murat'ın durumunu tartışan Çar'ın yakın danışmanlarına geçer, oradan acımasız, soğuk yüreğini Tolstoy'un bize hemen gösterdiği 1. Nikola'ya atlar. Ondan kendi sorunlarıyla boğuşan Vorontzov'a yaklaşır, sonra da asla taviz vermeyen Şamil'e bir bakarız. Sırada Hacı Murat'ın tutsak oğlu, düşman avullarına saldırıp önlerine geleni yakıp yıkan kazaklar, bir saldırı sırasında ölen tek bir asker, Avdeyev'in içindeki bir ambarı yulaflarla dolu köyü, kocasının ölümünü duyduğunda hemen gözyaşlarına boğulan ama çalıştığı evin sahibinin çocuğuna hamile olduğu için içten içe mutlu da olan Avdeyev'in karısı vardır. Bu bakış açısı bütün Rusya'yı da içine alacak biçimde Kafkasların ötesine doğru ilerler. Birkaç sayfa içinde Tolstoy okuyucusuna koskoca bir panorama sunar. Bu panoramanın kahramanı kimdir peki? Hacı Murat mı, 1. Nikolay mı, yoksa asker Avdeyev mi? Kahramanın kim olduğunu belirlemek imkansızdır. Yazarın kanıtlamaya çalıştığı şeyin ne olduğunu belirlemek de aynı şekilde mümkün değildir. Ahlakla ilgili kısımlarını bir kenara bıraktığımızda Tolstoy'un yapıtı hayatla, doğayla ve insanlarla bitkilerin tükenişiyle ilgili bir ilahidir. İnsan iyi ile kötü arasındaki ayrımı sapından koparılmış bir deve dikeniyle bağlantılı olarak tartışabilir mi? Pushkin'inki kadar ekonomik ve kesin bir dille ve hiç konu dışına da çıkmadan yazılmış, romancının kendi takıntılarının peşinden koştuğunu hiç görmediğimiz bu yoğun, asabi ve güçlü roman, Tolstoy'un sanatçılığının mükemmelliğe ulaştığının bir kanıtıdır da. Ancak Hacı Murat Tolstoy hayattayken yayınlanmamıştı. Dipnot: Hacı Murat Tolstoy'un ölümünden 2 sene sonrasına, 1912 yılına kadar yayımlanmadı. Andrei Troya'nın notu. Baskıcı yönetimi savaşı ve Rusların Kafkas kabilelerine yaptığı zulmü lanetleyen bu romanın yayımlanmasına sansür zaten izin vermezdi asla. Tolstoy 1904 yılında kitabın el yazmasını son bir defa düzelttikten sonra içinde en ufak bir pişmanlık duymadan bir köşeye sakladı. Gelecek kuşakların düşüncelerinin kendi çağdaşlarınınkinden daha önemli olduğu bir yaştaydı. İngilizceden çeviren Kaya Genç. 12. ayrımın ve kitabın sonu. 11 Ocak 2010. Sayfa 216.